Ayrım 3. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 40. Yazın doğup hep sonbaharda yaşayanlar. Pek çoklarının kasvetli sonbahar çocuğu sandığı Ernest Hemingway aslında tam bir güneşli yaz çocuğu. Dünyaca ünlü sıra dışı yazar Temmuz'da doğdu, gene Temmuz'da öldü. Ama zaman zaman hayatının ayrıntılarıyla değil, sarsıcı intiharıyla değil, ölümünden sonra kitaplarının başına gelenlerle gündemde kalıyor. Zira varisleri kendi aralarında fena halde çatışmaktalar. Bir iş adamının varisleri onun fabrikaları ya da malları için kapışır. Bir emlak zenginin varisleri merhumun arsası veya evleri için birbirine girebilir. Peki ya bir yazarın varisleri ne yapar? Onlar da bazen kelimeler için kapışırlar. Kiminin çıkardığı bölümleri kimi akrabalar geri koymak ister. Varislerin ellerinde yazarın kitapları değişim üstüne değişim geçirir. Yeni baskılar eskileri tutmaz bazen. Araya editörler, yayıncılar, eleştirmenler girer. Okurlar da tartışmaya dahil olur. Ve tüm bu kelime savaşları yaşanırken yazarın kemikleri çürümeye, namı ise yürümeye devam eder. Yeni basılan Ernest Hemingway kitaplarından bazı kısımlar çıkartıldı. Aile üyeleri hangi bölümlerin, hangi kelimelerin yeni baskılara konacağı konusunda mahkemelik durumda. Mesela A Movable Feast kitabının yeni kopyası eskisinden farklı. Zira bu kitabın editörlüğünü Hemingway'in torunu yaptı ve kitapta kendi anneannesi, Hemingway'in ikinci eşi olan kadın, hakkında yapılan yorumları beğenmediği ve bunların kitabın aslında olmadığına inandığı için bu kısımları çıkardı, sansürledi. Bunu yapan torun bu haliyle kitabın şimdi daha doğru olduğunu, zaten dedesinin anneannesi hakkında o olumsuz bölümleri yayımlamayı asla düşünmediğini söylüyor. İddiasına göre Hemingway'in dördüncü eşi olan kadın bu kitabı yazarın ölümünden sonra bölük pörçük notlarından derledi. O esnada yazarın eski eşine dair olumsuz notlarını da metne ekledi ve öyle yayına verdi. Böylece iki ayrı eşten olan çocuklar ve iki farklı yayın evi Hemingway kitaplarının nasıl basılması gerektiği konusunda ciddi bir fikir ayrılığı içindeler. Yazarın kendisi hayatta olsa ne derdi kimse bilemiyor. Kim bilir belki de bu tuhaf kavgaya hiç karışmaz, sessizce ve muzipçe izlerdi bir köşeden. Düşünün, hayatınızı yazıya adıyorsunuz, yazıya ve aşka. Zeki, yaratıcı, dik kafalı, maceracı, çalışkan, gözlemci, dirençli, biraz da hırçın bir tabiatınız var. Kadınları seviyor ama onlara tahammül edemiyorsunuz. Sık sık aşık oluyor, aşksız ve sevgisiz yaşayamıyor, yalnız kalmaya dayanamıyor. Buna rağmen habire sevgililerinizi terk ediyorsunuz. Sevdiklerinizi hem çok mutlu hem kahrediyorsunuz. Acıtmakta da, aşkta da, kavuşmakta da, ayrılıkta da biriciksiniz. Zaman zaman herkesten ve her şeyden kaçmak istiyor, yok olmak, toz olmak, hiç olmak istiyor, toplumdan bunaldıkça yazıya sığınıyorsunuz. Kelimeler en değerli varlığınız. Harfler inci topları gibi ışıldıyor parmaklarınızın arasında. Harflere mücevher muamelesi yapıyorsunuz. Sevdiğiniz kadınlar sizden elmas, yakut, pırlanta beklerken, siz onlara harflerden yüzükler, kolyeler, bilezikler takıyorsunuz. Dili kullanmıyor, adeta dille dans ediyorsunuz. Her bir kelime için ayrı ayrı uğraşıyor, yazmayı delice seviyorsunuz. Ve siz bu dünyadan çekip gittikten sonra kelimelerinize akrabalarınız tarafından el konuluyor. Hiç görmediğiniz torunlarınızın torunları kitaplarınız hakkında söz sahibi oluyor. Varisleriniz gruplara ayrılıp varyansın tartışıyorlar. Kitaplarınız iki grubun elinde uzun, ince bir ip gibi iki tarafından sündüre sündüre çekiştiriliyor. Kapanın elinde kalıyor. Hemingway yaşasaydı bir öykü çıkartırdı bunlardan, kısa cümlelerle. Yazarlık formülü, gazetecilik mesleğinin etkilerini taşıyan bir formüldü. Lafı uzatmadan kullan. Kısa paragraflar kur. Hep canlı bir dili tercih et. Olumsuz değil, olumlu ifadeler seç. Buna inandı ve hep böyle yazdı. Ölümü de böyle kurguladı. Kısa, net, dolaysız. Hayatına son verecek tüfeği kendisi gidip seçti. Dükkanda denedi, satın aldı. Kimseye bir şey hissettirmeden. Edebiyat tarihinde intihar eden epeyce yazar vardır ama genellikle kimse tüfekle intiharı seçmez. Hemingway bu anlamda da bir ayrık otu olarak kaldı. Yaz çocuğuydu ama Hayat boyu sonbaharda yaşadı. Amerika'da, Idaho'daki mezar taşında şu kelimelerin yazması tesadüf değil. O en çok sonbaharı sevdi. Yazarları sevmeyen yazarlar. Ne zaman bir başka yazarın başarısına tanık olsam, ben biraz daha öldüm demişti Gore Vidal. Müthiş bir dürüstlükle. Çok az kişi bunu böyle samimiyetle dillendirse de her yazar kıskançtır. Her yazar kendi dışındaki pek çok yazara öyle ya da böyle gıcık olur ama herkes bunu belli etmez. Kimileri duygularını saklar, ipeksi pastel renkli tüller ardında, kimileri ise dayanamaz, ateş püskürür gibi kelime püskürür orada burada. Bu bir derece meselesidir aslında. Kimimiz de ayyuka varır kıskançlık, kimimiz de minimumda kalır. Ama hiçbir yazarın kıskançlıktan %100 arındığını sanmam. Kıskançlık skalasında %1 ile %99 arasında bir yerlerdeyiz hepimiz. Bu yüzden işte edebiyat dünyasında ne kavga eksik olur ne dedikodu. Tesadüf değil yazarların birbirlerini bırakın sevmeyi, okumaya bile tenezzül etmemeleri. Bir yazar kıskandığı bir başka yazarı katiyen okumaz, öyle biri yokmuş gibi davranır. Romancılar birbirlerinin romanlarını, şairler birbirlerinin şiirlerini, kısa öykücüler birbirlerinin öykülerini okumamakta ısrar ve sebat ediyorlarsa, dikkat buyurun, oralarda sinsi sinsi dolaşmaktadır kıskançlık kedisi, patilerinde siyah mürekkep. Belki diyeceksiniz ki bu her meslekte böyle ama yazarların kıskançlığı başka bir şeye benzemez. Zira yazarlık pek çok mesleğin aksine tek başına yürütülen bir uğraş. Ne bir ofis var ortada, ne mesai saatleri, ne çalışma arkadaşları. Yazının insanı asosyalleştiren bir mayası var. Fazla çekilirsen içine, yabani bir rüzgara kapılır gibi kapılırsın hayallere. Kağıt, sudan bir aynaya dönüşüverir o zaman. İnsan yazdıkça yolculuk yapar kendi ruhuna, bireyin hallerine. Biz duygusuyla değil, ben dürtüsüyle yazar edebiyatçı. Kendini tanrı zanneder. Tüm bunlar genel olarak edebiyatçıların şişkin ego sahibi olma riskini artırır. Örnekler o kadar çok ki, Mark Twain ile William Faulkner arasındaki atışmalar unutulmazdır. Koskoca iki yazar ne demeye birbirleriyle bu kadar uğraşmışlar bilinmez ama aralarındaki kelime savaşı feci boyutlarda yaşanmıştı. Faulkner, Mark Twain'i pespaye bir yazar olarak değerlendirip, onun Amerika'da değil de Avrupa'da yaşasaydı asla bu kadar ünlenemeyecek dördüncü sınıf bir yazar olduğunu söylemişti. Sevgili Virginia Woolf, kıskançlığın erkeklere has bir rahatsızlık olmadığının iyi bir örneğidir. Pek çok yazar hakkında dikenli sözler sarf ettiği gibi, Somerset Maugham'ı, cani kılıklı, fare suratlı, sokakta görsem korkacağım türden bir adam olarak nitelendirmişti. J.K. Rowling'in tüm dünyada yankılar uyandıran Harry Potter serisi çıktığında, onu en çok diğer yazarlar yerden yere vurdu. Harold Bloom, bu kitapların insanları aptallaştırdığını ve bir anlamda gene aptallar tarafından okunduğunu ima eden ağır bir yazı kaleme aldı. Tom Wolfe, edebiyatın iki ünlü ismi John Irving ve John Updike'ı yaşlı bunaklar diye eleştirip bir kalemde harcadı. Norman Mailer, Tom Wolfe'ün 700 sayfalık romanının 500 sayfasının gereksiz olduğunu söyledi. Atsan da olur. Bir başka meşhur kapışma, Paul Terox ile Nobel ödüllü V.S. Nepal arasında yaşandı. Üstelik ikili vaktiyle arkadaştı. Ama 1996'da dananın kuyruğu koptu. O sene ikisi de aynı festivalde konuşmacıydı. Beraber sahneye çıktıklarında birbirlerinin yüzüne dahi bakmadılar. Nepal, Terox'u kendi sırtından şöhret kazanmaya çalışmakla suçladı. Terox da ağır bir yazı yazıp Nepal'i ırkçı, ukala, bencil, kendisinden başka kimseyi sevmeyen, insanları kullanıp kenara atan biri olarak tanıttı. Türk edebiyatının divası Halide Edip adı var, hemcinsi yazarlara karşı ön yargılıydı. Bırakın onlarla beraber üretmeyi, ortak işler yapmayı, dayanışmayı, varlıklarını dahi görmezden geldi. İlginçtir, başta Mor Salkımlı Ev olmak üzere yazılarında dönemin erkek entelektüellerini ve kimlerden nasıl etkilendiğini anlattığı halde kadın yazarları hep es geçti. Başta Fatma Aliye Hanım ve Emine Semiye Hanım gibi kıymetli kalemleri atlayıverdi. Oysa bu kadın yazarlarla aynı gazetede yazdığı, aynı şehirde yaşadığı ve aynı sorunlarla baş ettiği düşünülürse o kadar çok ortak noktaları vardı ki görmek bile istemedim. Geçenlerde bir müzisyen arkadaşım aradı. Şöyle bir laf etti. Yahu bu hafta bir şiir gecesine katıldım. Kendimi edebiyatçıların arasında buldum. Başka yazarların aleyhine durup bir sürü laf ettiler. Sen de bolca aldın nasibini bu sözlerden. İnanamadım. Gereksiz yere habire laf geçirmeler. Orada olmayan insanlar hakkında atıp tutmalar. Gülümsedim, bir şey demedim. Ne söyleyebilirim ki? Bizim alemler öteden beri böyledir. Ben de dahil, o da dahil, hepimiz işte, hepimiz. Ne zaman bir başka yazarın başarısına tanık olsak biraz daha ölürüz biz. Çok azımız bunu bu şekilde itiraf edebilsek de. Gül bahçesi evlilik. İnsanlığın icat ettiği en zor kurumdur evlilik. Aksini söyleyenlere sevecenlikle gülümse ama sakın inanma. Kırmızı pembe bir gül bahçesidir ya evlilik, goncası kadar dikeni de boldur. Unutursan bunu anında hatırlatır, dikenlerini batırıverir parmağına. Ve sen bu kadar uysal ve yumuşak, doğal ve parlak görünen bir bahçenin nasıl olup da böyle sivri ve sert, gölgeli ve köşeli çıkabildiğine hayret edersin içten içe. Öğrenirsin, öyle ya da böyle, er ya da geç, kurallarını öğretir evlilik. Gül bahçesini gördüğü halde ortada hiç diken yokmuş gibi gülümseyenler, bu kurumu gereğinden fazla cicileştirip romantikleştirenler ya taze evlilerdir ya da gönüllü gafiller. Bir labirent şeklinde inşa edilmiştir gül bahçesi. İç içe dönemeçler, çıkmaz sokaklar, beklenmedik sapaklar. Bilmece içinde bilmece. Saptığın her yol seni labirentin daha da içine sokar. Merkezine, göbeğine. Öyle bir hal alır ki en nihayetinde bu labirente ne zaman ve nasıl girdiğini bile hatırlamaz olur. Geriye dönüş yollarını hepten yitirip kaybolursun. Bu arada eski sen en bekar, en genç ve toy halinle labirentin dışında bir duvar dibinde sessizce bekler. Elinde solmuş beyaz çiçekler. Yüzünde mahzun bir ifade. Bekler ki hatırlayasın. Bekler ki geri dönesin. Bekler ama nafile. Zira dış dünya diye bir ihtimal artık kalmamıştır labirentin içindekine. İnsanlığın icat ettiği en karmaşık kurumdur evlilik. İpte cambazlıktır. Elinde mavi kurdelalı, sırık, ince bir ip üstünde dengede durmaya gayret ederek yürürsün adım adım. Hem böyle boncuk boncuk ter içinde dengede durmaya çalışmak, hem de etrafa bir şey çaktırmamak zordur ki, hem de nasıl, idare etmek sanatı üzerine kuruludur evlilik. Kadın erkeği, erkek kadını, gelin kaynanayı, görümce görümceyi, aktörler aktörleri idare eder. Tavizler, dengeler, sessiz sitemler. Birikmiş ama dışa vurulmamış öfkeler. Kabuk tutmuş yaralar. Azıcık kaldırsan kabuğun ucunu tazeymiş gibi hemen kanar. İnce diplomasi, hassas terazi. Bir gram kadının kefesine koyunca anında bir gram daha koymak lazım erkeğin kefesine. Mutfakta yemek yapmak için kullanılan tüy gibi teraziler bile evliliğin terazisi kadar hassas değildir. Orada mikroorganizma günahlar tartılır. Çoğu evli insanın zihninin çekmecesinde sakladığı bir defteri vardır. Muhasebe ve muharebe defteri. Tüm hatalar ve ihmaller, kusurlar ve eksikler satır satır oraya yazılır. Bakkal defterinden beterdir evli çiftlerin gizli defterleri. Hırpalanmış, sararmış sayfalar. Bir gün açığa çıkmayı bekleyen kargacık, burgacık ve çapraşık notlar. Öyle zamanlar vardır ki dişe diş, göze gözdür evlilik. Hammurabi yasaları. Madem sen bana bunu dedin, ben de sana şunu derim. 5 gram bu kefeye, 5 gram ötekine. Sen benim annemi istemezsen, ben de seninkini ötelerim. Evli olan bizler biliriz tüm bu ince ayarları. Bilir ama ne tuhaftır ki bilmezden geliriz. Etrafımızdaki her bekar kadın ve her bekar erkeğe ısrarla evlilik propagandası yapar, illaki bir an evvel onların da başını bağlamak isteriz. Zaman zaman işi iyice abartır, açık açık baskıda bulunuruz. Yetti ama, sana da birini bulalım artık. Kaçınılmaz sondur. Bekar birinin varlığı etrafındaki evlilere dert olur. Hiçbir bekar insanın böyle bir heyecan, azim ve tutkuyla kalkıp da evli bir arkadaşının evliliğini sonlandırmak için uğraştığı görülmemiştir. Halbuki evli çiftler nedense bekar arkadaşlarını bir an evvel evlilik labirentine sokmayı üzerlerine vazife bilir. Adeta bekarlık denilen şey, toplum ve çevre tarafından sonlandırılması gereken bir çocukluk hastalığıdır. Kaba kulak ya da kızamık gibi bir şey. Hani bir dönem yakalanabilirsin, normaldir ama bir an evvel iyileşsen iyi edersin. Herkesin çiftler halinde dolaştığı, ilişkilerin kurumsallaştığı ortamlarda bekar bir mızıkçının teki, düpedüz oyun bozucudur. Bu yüzdendir ki evli çiftler gönüllü çöp çatanlık büroları gibi çalışır. Komisyonsuz, bedelsiz, haftada 7 gün, günde 24 saat etraflarına hizmet verirler. Hele öyleleri vardır ki işi gücü bırakır, hangi bekar arkadaşını, hangi bekar arkadaşıyla tanıştıracağının çetelelerini tutar. Çevreyi genişletmek adayların sayısını artırır. Sırf bu yüzden kolay kolay arkadaşlık etmeyeceği insanlarla can ciğer kuzu sarması takılanlar vardır. Beğenilen bir aday çıkarsa hemen bekar dosta haber verilir. Biriyle tanıştık, harika, muhakkak tanımalısın. Bir iki yazık, gidin işinize, kimseyle tanışamam. Hem ben hayatımdan memnunum diye bekarlığını savunmaya çalışır, başaramaz. Mizansenler yapılır, yemekler ayarlanır, yapay randevular, ite kaka, ite kaka, yeter ki bozulmasın gül bahçesinin itibarı. Kimse kalmasın duvarların dışında. Oyundur ya, herkes bilir oyun olduğunu, gene de hevesle oynanır işte. Bu toplumda bekarlar özenle ayıklanıp tek tek avlanır. Çocukluk hastalıkları geçmek zorundadır. Su çiçeğinden geriye en fazla belli belirsiz bir iz kalır. Elimizde fenerler, yürüyoruz gül bahçesinin içinde. Her şeye rağmen şikayetçi değiliz. Artısı eksisinden fazla, gül bahçesine de olsa, güzel manzara, hoş raiha. Gene de bazen aklımıza esiveriyor, efsanevi aşklar yaşamak istiyoruz içten içe. Rapunzel'in saçlarından büyülü kuleye tırmanmak ya da beyaz atlı prensin atının terkisine atlayıp dolu dizgin gitmek istiyoruz belirsizliğe. Mutfakta tencere yemekleri yaparken gözlerimizi kapatıp hayaller kuruyoruz. Dolmalarımıza pirinç ve tuz kadar içimizde ukde kalan aşkları da dolduruyoruz. Akşam kocalarımız eve gelince eline sağlık hanım diyor. Ne var bunun içinde? Gülümsüyoruz. Hayallerimizi kurumasınlar diye buzdolabı poşetlerine koyuyor, ağızlarını sıkı sıkı kapatıyoruz. Taze taze bekliyorlar buzluklarımızda. Donmuş donmuş bekliyorlar. Çelişkiler yumağı insan, çelişkiler yumağı her evlilik. Bilmem ki buralardan geçip de dikeni de, gülü de aynı anda hissetmeyen var mıdır bu kırmızı pembe bahçede? Leyla Hanım'ı kim alacak? Sene 1926, haftalık mecmua o güne kadar duyulmamış bir anket başlattı. Leyla Hanım'ı kim alacak? Kurguya göre saygın, nezih ve varlıklı bir İstanbul ailesinin biricik kızları olan Leyla Hanım'ın evlenme yaşı gelmişti. Son derece güzel ve ahlak bakımından emsalsiz diye nitelenen Leyla Hanım, bir türlü kiminle evleneceğine karar veremiyordu. 19 yaşında olup evde kalması an meselesi olduğundan dergi okurlarına yardım çağrısı yapıyordu. Damat adaylarını okurlara uzun uzun tanıttıktan sonra birini seçmelerini istiyordu. Anket 17 sayı sürdü ve umulanın ötesinde bir ilgiyle karşılandı. 9500'ün üzerinde cevap geldi. O güne kadar hiçbir yayına bu kadar ilgi gösterilmemişti. Anlaşılan yeni cumhuriyetin vatandaşları işi gücü bırakmış, hiç tanımadıkları Leyla Hanım'a münasip bir koca aramaktaydı harıl harıl. Ankette belirtilen koca adayları dönemin erkeklik kodlarını göstermesi bakımından son derece ilginç. Değerli tarihçi Zafer Toprak'ın belirttiği gibi yarışmada erken cumhuriyette revaç bulan mesleklerden her yaştan ve tabakadan talipler tanımlanmıştı. Toplam 10 adet aday vardı. 1. Yakışıklı doktor Necmettin Şükrü Bey. Ankete göre tek olumsuz yanı zührevi hastalıklar doktoru olması ve gün boyu kötü kadınları muayene etmesiydi. 2. Dava vekili Talat Şevki Bey. Ailenin hukuk işlerine bakıyordu. Dürüst ve güvenilirdi. Falsosu henüz yükselmemişti. 3. Genç diplomat Nusret Reşit Bey. Hali vakti iyi, tahsili mükemmeldi. Falsosu Leyla Hanım'ı alıp uzaklara götürecekti. 4. Türk ordusundan Selami Bey. Cihan Harbi'nde nice cephede kahramanlıkları görülmüştü. Falsosu yaşça Leyla Hanım'dan epeyce büyüktü. 5. Tüccar Kürkçüzade Rıfat Bey. O günün şartlarında dahi birkaç milyon lirası vardı. Falsosu nasıl kazanıldığı belli olmayan bir birikime sahipti. Eskiden ambar memuruyken birdenbire paralanmıştı. 6. Ünlü yazar Şinasi Hikmet Bey, güler yüzlü ve zekiydi, çok okunan bir yazardı. Falsosu alt üstü gazeteciydi. 7. Mebus Muhtar Fevzi Bey, Avrupa'da eğitim görmüştü. Büyük ihtimalle yakında vekil olacaktı. Falsosu yok. 8. Profesör Fuat Hüsamettin Bey, Darülfünun'da bir kürsü sahibiydi. İnce ruhlu, kültürlü ve birikimli bir insandı. Falsosu kitapları fazla sevmesi. 9. Yakın akrabadan Ekrem Bey, Leyla'nın annesinin dayısının oğluydu. Zaten gençler beraber büyümüşlerdi. Çok iyi tenis oynar, ata binerdi. Robert Kolej mezunu ve bankacıydı. Falsosu yok. 10. Musiki Şinas Ercüment Baha Bey, milli operalar besteliyor, çok güzel keman çalıyordu. Falsosu ne de olsa çalgıcıydı. Yurdun dört bir köşesinden cevaplar yağdı. Peki genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyeti'nin okurları hangi adayı seçtiler dersiniz? Kadın okurlardan en fazla oyu Kürkçüzade Rıfat Bey aldı. Anlaşılan adam çalıp çırpmış da olsa helali hoş olsun diye düşünüyordu niceleri. Zaten tüccar olması başlı başına bir iltifattı. Cumhuriyet, erken dönemde ticaretin geleceği parlak, tüccar koca adaylarının şansı daha fazlaydı. Ancak genele bakıldığında Ekrem Bey'i seçenlerin oranı da hayli yüksekti. Ekrem Bey'in akrabadan olması kadar bankacılığı da bunda rol oynamıştı. Hem eloğlu değil hem de yeni ulus devletin en geçer akçe mesleklerinden birini yürütüyordu. Banka yöneticiliği, son olarak dönemin bir başka gözlemesi, mebusluk, Fevzi Bey de epey oy almıştı. Okurların gazeteci, sanatçı ve profesör koca adaylarını bir çırpıda elemelerine bakılırsa o günden bugüne pek fazla şey değişmemiş memlekette. Entelektüel birikim ve yazı ve sanat o zamanlarda da tıpkı bugün olduğu gibi hor görülüyormuş. Bu arada Gelibolu'dan yazan bir okur soruya soruyla karşılık vermiş. Bir kere de Leyla Hanım'a sordunuz mu? Bir genç kızın intiharı. Sabahın erken saatleri, trafik henüz yoğun. İstanbul'da bir gün daha başlıyor. Milyonlarca yürek, milyonlarca hasret. O kadar derin yarası var ki herkesin, o kadar çok sızı göğüs kafesimizde. Buna rağmen şefkatle, anlayışla davranamıyoruz birbirimize. Bir hırçınlık, bir kızgınlık var üzerimizde. Halbuki kırgın olduğumuz her kim varsa o da en az bizim kadar yaralı. Bunu bir anlayabilsek keşke. Saat 10.30, yer Haliç Köprüsü. Bir yakadan bir yakaya akan, araba ve kamyonet zincirinde bir yavaşlama oluyor nedense. Önlerde bir koşuşturma, yüzlerde çaresizlik. Atladı diyor birileri bağırarak. Heyecandan kelimeler karışıyor, anlaşılmıyor ne dedikleri. Sonra yeniden o meşhum sözler duyuluyor. Atladı abi, atladı. Bir genç kız, yüreği körpe, adımları narin. Ömrü uzundu belki, uzun ve renkli. Halbuki kader çizgisi yarım. Üzerinde öğrenci kıyafeti, lisedeydi, henüz 17 yaşında. Öyle bir yaş ki, zor hem de ne zor. Ne çocuksun ne kadın. Ne küçük diye severler, ne büyük diye dinlerler. Yalnızlığın en yoğun hissedildiği yıllar bunlar. Halbuki herkes yalnız aslında, onu bilmezsin. Bir tek senin başına gelmiş zannedersin. Halbuki herkesin kalbi sırça, onu da bilmezsin. Bir tek seninki bu kadar acır zannedersin. Ne bu dünyanın içinde ne ötesindesin. Lise öğrencisiydi. Anne babasının gelir durumu yüksek değildi. Polisin verdiği bilgilere göre web sitesinde bıraktığı son mesajda intiharın işaretlerini vermişti. Gün gelir gidersin elbet. Zaten alıştı gönlüm uzaktan sevmeye. Sen de git şimdi ardına bile bakmadan. Eğer dönersen bil ki ben orada olmam. Çünkü yoruldum artık. Üst üste okuyorum bu mesajı. Belki bir romancı merakıyla okuyorum. Belki sadece insan olmanın sorumluluğuyla. Aklımın kancaları takılıyor bu kelimelere. Düşünmeden edemiyorum nasıl olur da yorulur 17 yaşında bir insan. Henüz baharında ömrünün, düşleri terü taze. Enerji deposu olmalı o şimdi, moral, ilham ve yaratıcılık deposu olmalı. Mesajındaki başka hiçbir söz bu kadar üzmüyor beni. Beslediği kırık aşk bu kadar şaşırtmıyor. 17 yaşında bir insanın yoruldum artık demesinde insanı derin kasvetlere düşüren bir şeyler var. Pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. 14-18 yaş arası kesime yönelik çalışmaların artmasına acil ihtiyacımız var. Onların sorunlarını dinleyen, yaratıcılıklarını geliştiren ve en önemlisi her birine birey olarak davranan bir yaklaşımı ne kadar geniş bir tabana yayarsak toplum olarak bundan o kadar yarar görürüz. Halbuki özel olarak bu yaş kesimine yönelik faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar ne yazık ki çok az. Bu kuruluşların önde gelenlerinden biri Genç Hayat Vakfı. İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde büyük bir özveriyle çalışan vakıf, 11 ila 18 yaş arasındaki gençlerimizin daha mutlu ve olgun yetişkinler olabilmelerini, sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesini amaçlamakta. Ortaokul ve lise öğrencileri yaşadıkları şehrin hayatına aktif olarak katılmakta, kendi bireysel seslerini duyurmakta, saha araştırmaları ve izlenimlerini birbirleriyle paylaşabilmekteler. Buluğ çağındaki gençlere yönelik buna benzer çalışmaların artması, daha fazla gencimize kendilerini ifade etme alanı açacak. Şayet biz yetişkinler birbirimizi didiklemekten ve ötelemekten fırsat ve zaman bulabilirsek, gençler için yapmamız gereken çok iş var önümüzde. Haliç Köprüsü'nden 17 yaşında bir genç kız atladı. Görgü tanıklarının dediğine göre saat tam 10.30'du. İsmi Cennet'ti. Dilerim ebedi mekanı da öyle olur. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 57.